Ayrım 7. İnsanlığı kemiren ihanet, dincilik, zulümleriyle dini kirletenlerin tarihi. Yaşar Nuri Öztürk. Sayfa 105. Allah'tan başka kimseden korkmayın. Kur'an vicdanının büyük temsilcisi Muhammed İkbal ölü 1938, insan varlığını ve insanın yaratıcı kudretlerini tahrip eden bir numaralı belanın korku olduğunu iddia etmektedir. Ona göre korku bütün kötülüklerin, bütün şerlerin kaynağı, the source of all evils olarak görülmelidir. Şöyle diyor İkbal. İslam'ın temel hedefi insanı korkudan azade kılmaktır. Eğer korkunun insana egemen olan ve onun ahlaksal ilerleyişini frenleyen bir kuvvet olduğu öne sürülürse, insanın da şu değerlerin bir birleşim olduğu dikkate alınmalıdır. Kuvvet, enerji, irade, sonsuzluk gücünün tohumu. O halde insanın asli tabiatı iradeden oluşmaktadır, zeka ve kavrayıştan değil. İkbal, Islam as an Ethical and Political Ideal, 59-66. Kur'an, Allah'tan bilginlerin korktuğunu söyler. Fatır 28. Bunun anlamı varlık ve oluşun insanı korkutan unsurlarla dolu bulunduğu ve bu korkulardan kurtulmayı sağlayan değerin de ilim olduğu gerçeğine vurgu yapmaktır. Bilginler, varlık ve oluştaki iniş çıkışların, gelişmelerin kanunlarını bulup güvenilir açıklamalarını yapıncaya kadar tabiat kuvvetlerinden korku içinde olurlar. Kullanılan sözcük haşyet sözcüğüdür ki, tazimle mümtezeç korku cümlesindendir. Kamus, Ragıp'ın deyişiyle, haşyet, tazimle karışık korkudur ki çoğunlukla korkulan şeye ilişkin bilginin varlığından doğar. Ragıp. İkbal, korkunun aşılmasında imanın en hayati değer olduğuna vurgu yaparken şu ayeti öne çıkarmaktadır. Benden size bir yol gösteriş ulaşır da, kim bu yol gösterişime uyarsa artık böylelerine hiçbir korku yoktur. Onlar kederle de yüz yüze gelmeyeceklerdir. Bakara 38. Kur'an onlarca ayette Tanrı dışında bir kuvvetten korkulmaması gerektiğini bildirmektedir. Özellikle şirke bulaşanların şürekasından, Allah'ın yetkilerine ortak yapılanlardan korkulmaması ısrarla emredilmektedir. Hazreti İbrahim'den bahsedilirken şöyle deniyor. Toplumu ona karşı çıkıp kanıt getirmeye kalkıştı. O dedi ki, Allah hakkında benimle çekişiyor musunuz? Beni doğru yola o iletti. Ona ortak koştuğunuz şeylerden korkmam. Rabbimin dilediği dışında hiçbir şey olmaz. Rabbim bilgice her şeyi çepeçevre kuşatmıştır. Hala öğüt almayacak mısınız? Hem siz hakkında size hiçbir kanıt indirmediği şeyleri Allah'a ortak koştuğunuz halde korkmuyorsunuz da ben ortak tuttuğunuz şeylerden nasıl korkarım? Şimdi eğer biliyorsanız iki kesimden hangisi güvende olmaya, güvenilmeye daha layıktır? En'am 80-81. Şu bir gerçek ki Rabbimiz Allah'tır deyip sonra dosdoğru yürüyenler üzerine melekler habire iner de şöyle derler. Korkmayın, üzülmeyin. Size vaat edilen cennetle sevinin. Biz sizin dünya hayatında da ahirette de dostlarınızız. Cennette sizin için nefislerinizin arzuladığı her şey var. Orada sizin için istediğiniz her şey var. Gafur ve Rahim olan Allah'tan bir ikram olarak. Fussilet 30-32. Tarih önünde misyon yüklenmiş yaratıcı benliklerin korkuyu aşmaları bir varoluş şartı gibi tanıtılmaktadır. Bu bağlamda özellikle şu ayet anlatılabilir. Ey Musa! Kuşkun olmasın ki ben Allah'ım. Aziz olan, hakim olanım. Asanı bırak. Bunun üzerine Musa, asayı çevik bir yılan gibi titreyip kıvrılır görünce gerisin geri kaçtı ve arkasına bakmadı. Korkma ey Musa! Risalet göreviyle gönderilenler benim huzurumda korkmaz. Neml 9-10. Şu hitap da Hazreti Musa ve kardeşi Hazreti Harun'adır. Korkmayın, ben sizinle beraberim. İşitiyorum, görüyorum. Taha 46. Hazreti Musa'ya bir hitap da daha. Yemin olsun, Musa'ya şöyle vahyetmiştik. Kullarımı geceleyin yürüt, denizde onlar için kuru bir yol aç. Size yetişecekler diye korkma, endişelenme. Taha 77. Anlaşılan o ki, Beni İsrail ve onların lideri olarak Hazreti Musa çok büyük korkular yaşamışlardır. Son iki ayette korkmamaları için onlara teselli verilirken, korku ifade eden iki kelimenin, havf ve haşyet, ikisi ardarda kullanılmıştır. D. Demek ki Beni İsrail ve Hazreti Musa korkunun tüm türlerini yaşayacak kadar büyük zulümlere maruz bırakıldılar. Korkuya karşı son peygamberin de desteklenip teselli edildiğini görmekteyiz. Bu korkular içinde halkın dedikodusuna özellikle vurgu yapılmış ve Kur'an'ın melamet ruhu işletilerek bu dedikodulara eğer verilmemesi, korkulacaksa Allah'tan korkulması emredilmiştir. Destek ve tesellinin Hazreti Peygamber'in bir kadınla Zeynep binti Cahş ile evlenmeyi düşünmesi yüzünden çıkacak dedikodular münasebetiyle gündem yapılması çok dikkat çekicidir. Hani sen Allah'ın nimetlendirdiği, senin de lütufta bulunduğun kişiye eşini nikahında tut, Allah'tan sakın diyordun ama Allah'ın açıklayacağı bir şeyi de içinde saklıyordun, insanlardan korkuyordun. Oysa ki kendisinden korkmana Allah daha çok hak sahibidir, daha layıktır. Zeyd o kadından ilişiğini kesince onu sana nikahladık ki evlatlıkları eşleriyle ilişkilerini kestiklerinde müminler için o kadınlarla evlenmede bir güçlük olmasın. Allah'ın emri yerine getirilmiştir. Ahzab 37. Korkunun vücut verdiği olumsuzluk sadece tedirginlik değildir. Korku, melamet ahlakından nasipsiz benliklerde hakikatin üstünün örtülmesini hatta inkarına yol açabilmektedir. Korkuya bu şekilde yenik düşenlere örnek olarak din adamlarının verilmesi de ayrı bir ibret konusudur. Burada da Beni İsrail din adamları seçilmiştir. Konuyu ele alan ayette din adına uydurulan yalanların hemen tamamının din uleması denen kesimin dedikodulardan korkması yüzünden meydana geldiği açıkça ifadeye konmuştur. Tarihin en önemli dehlizlerinden birine ışık tutan bu mucize beyana bakın. Biz indirdik Tevrat'ı, biz, iyiye ve güzele kılavuz var onda, ışık var. Allah'a teslim olmuş peygamberler, Yahudilere onunla hakemlik yaparlardı. Kendini Rabbe adayanlarla, ilim ve hikmette derinlenmiş olanlar da Allah'ın kitabından korumakla görevli olduklarıyla hükmederlerdi. Zaten onlar Allah'ın kitabına tanıklardı. Artık insanlardan korkmayın, benden korkun da ayetlerimi basit bir ücret karşılığı satmayın. Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeyenler kafirlerin ta kendileridir. Maide 44. Muhammedilerin durumu. Korku konusunda ayakların kaydığı en kritik noktanın dini tebliğ olduğu sadece Yahudi din adamları için söz konusu değildir. Muhammed ümmetinin din öncüleri de bu noktada özellikle uyarılmışlardır. Onlar ki Allah'ın peygamberlik beyinelerini tebliğ edip ondan korkarlar. Allah'tan gayri hiç kimseden korkmazlar. Hesap sorucu olarak Allah yeter. Ahzab 39. Demek oluyor ki Allah'tan başka birilerinden korkmanın devrede olduğu temel bahis din bahsidir. Ve birinci derecede korkanlar da dini tebliğ mevkiinde olanlardır. O halde melamet herkesten önce onlar için kaçınılmazdır. Kur'an'a dayanarak şunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Melamet ahlakından gerekli natibi almayanlar, din adına tebliğe kalkıştıklarında varacakları yer Allah'a ve dine iftiradır. Çünkü halktan korku ve halk ne der kaygısının onları bu noktaya taşıyacağı tarihin ve Kur'an'ın tanıklığıyla sabittir. Kur'an'ın bize öğrettiği gerçeklerden biri de şudur. Bir din mübelliği aynı anda hem hakkı hem halkı memnun edemez. Böyle bir memnuniyet eşyanın tabiatına da, dinin verilerine de aykırıdır. Mübelliği, ya hakkı seçecektir, ya halkı. Müslümanlarda korkunun bir de aldatma aracı olarak kullanımına dikkat çekilmiştir ki, o da işlerinin kotarımını gayrimüslimlere bırakan ehli kitap işbirlikçilerinin bahane olarak kullandıkları sözde korkudur. Ey iman edenler! Yahudileri ve Hristiyanları dostlar edinmeyin. Onlar birbirlerinin dostlarıdır. Sizden kim onları dost edinirse, onları işlerinin başına getirirse, o onlardandır. Allah, zalimler toplumunu doğruya ve güzele kılavuzlamaz. Kalplerinde hastalık olanların, başımıza bir felaket gelmesinden korkuyoruz diyerek onların içine daldıklarını görürsün. Olabilir ki Allah, bir fetih yahut katından bir buyruk getirir de, bunu yapanlar, benliklerinde sakladıkları şeye pişmanlık duyar hale gelirler. Maide 51-52. Korku ve tehdide karşı meydan okuyuşun sembol ismi olarak Hazreti Nuh'un öne çıkarıldığını söylemek mümkün görülmektedir. Hazreti Nuh, melameti meydan okuyuşa çeviren benlik olarak tanıtılabilir. Bu ululazm, büyük irade ve eylem önderi, peygamberin kendisini yalanlamakla kalmayıp korkutmaya kalkan müşriklere meydan okuyuşunu verirken şöyle diyor Kur'an. Onlara Nuh'un haberlerini de oku. Hani toplumuna şöyle demişti: "Eğer benim konumum ve Allah'ın ayetlerini hatırlamam size ağır geliyorsa, artık ben Allah'a dayandım. Siz de ortaklarınızla bir araya gelip işinize bakın. Yapacağınız şey size bir kaygı da vermesin, hükmünüzü bana uygulayın ve bana fırsat da vermeyin. Yüz çevirdiyseniz çevirin, ben sizden bir ücret istemedim. Benim ücretim Allah'tan gelecektir. Bana Müslümanlardan, Allah'a teslim olanlardan olmam emredildi. Onun üzerine onu yalanladılar. Biz de onu ve gemide onunla beraber bulunanları kurtardık, onları yöneticiler yaptık, ayetlerimizi yalanlayanları da batırıp boğduk. Bak da gör, önceden uyarılanların sonu nice oluyor." Yunus 71-73. Melameti destekleyen değerler. Melamet, insan hayatının en çileli işidir. Bunun içindir ki melameti ahlak ve kemalin zirvesi olarak gösteren Kur'an, onu yaşayacak olan benliğe destek verecek unsurları da devreye sokmuştur. Şimdi bu unsurların en önemlilerini kısaca açıklayacağız ve bu açıklamada bizim Kur'an ve sünnete göre tasavvuf adlı eserimizden yararlanacağız. Hürriyet, insani varoluşun azığı. Hürriyet olmadan melamet ahlakını yaşamak ve yaşatmak mümkün değildir. İnsanlık uzun bir ıstırap döneminden sonra hürriyetin din tasallut ve tahakkümüyle dinci riyakarlıktan kurtulması için laikliği devreye soktu. İslam dünyası ne yazık ki Kur'an dinini yozlaştırarak ehli kitabın düştüğü dincilik çukuruna aynen düşmüştür. Bu yüzden İslam dünyası da laikliğe geçmeden özgürlük ve riyasızlık iklimine, başka bir deyişle melamet ahlakına ulaşamaz. İslam dünyasında bu gerçeği ilk fark eden ve icabını yapan devlet ve düşünce adamı, Türk Kurtuluş ve Aydınlanma Savaşı'nın öncüsü ve radikal bir melami olan Gazi Mustafa Kemal Atatürk oldu. Şimdi biz, melamet ahlakının yaşanabilmesi için olmazsa olmaz şart olan değerlerin başında gelen hürriyeti, batıdaki serüveninden başlayarak kısaca görelim. Hristiyanlığın aksine Kur'an-ı Kerim, Hubutu Adem, Adem'in yeryüzüne inişi dediği olayı över ve insanlığın lehine bir gelişme olarak kaydeder. Gerçekten de Hubutu Adem, insanın seçme yeteneği olan bir benliğe kavuşmasını ifade etmek bakımından hürriyet meselesinde son derece kıymetli bir olaydır. Muhammed İkbal şöyle diyor: "Makina gibi davranışları önceden belirlenmiş bir varlıktan hayır doğmaz. Bu itibarla hürriyet, hayır için ilk şarttır. Ancak seçme gücü olan fani bir benliğin kendisine açık yoldan sayısız kıymetlerini nazara aldıktan sonra ortaya çıkmasına müsaade etmek cidden büyük bir tehlikeyi göze almak olur. Çünkü hayrı seçmek hürriyeti, hayrın aksini seçmek hürriyetini de içerir. Cenab-ı Hakk'ın bu tehlikeyi göze almış olması, onun insana olan büyük güvenini gösterir. Bu güveni haklı çıkarmak, şimdi insana düşen vazifedir. Belki de en güzel biçim üzere yaratılıp sonra da en düşük seviyeye indirilen bir varlığın gizli kuvvetlerinin terbiye edilmesini mümkün kılan yegane şey, böyle bir tehlikenin göze alınmış olmasıdır. Kur'an-ı Kerim'de söylendiği gibi, sizi bir imtihan olarak hayır ile de şer ile de deniyoruz. Bu itibarla hayır ve şer birbirinin zıddı olmakla beraber aynı bütünün içinde mevcuttur. Soyutlanmış hakikat diye bir şey yoktur. Çünkü gerçekler sistematik ünitelerdir ki bütün parçaları karşılıklı münasebetlerle anlaşılabilir. Muhammed İkbal, Reconstruction of Religious Thought in Islam, 882. Dinci Engizisyonu yaratan zihniyetin farkında olmadığı en önemli gerçek şudur: hürriyetle insanın tekamülü arasında doğrudan ilişki vardır. Hür olmayan varlık tekamül edemez. Bu bakımdan insan tekamülü için hürriyet içinde yapılan günahlar zorlamayla yapılan ibadetten daha üstündür. Çünkü seçimle işlenen bir günah bir risk de olsa, Paul Tillich'in güzel ifadesiyle bir yaratıcılık riskidir. Anne-Marie Schimmel, Gabriel Zwing, 110. Sabır, zaferin anahtarı. Melamet ahlakını yaşarken maruz kalacağımız ıstırabın karşımıza diktiği zorlukları nasıl yenecek, önümüze çıkardığı engelleri nasıl aşacağız? İmkan ve aracımız nedir? Tek kelimeyle cevap verilmiştir: sabır. Benliğin zorluklara tahammülü, tehanevi, keşşaf-ı ıslahat, sabr diye tanımlanan sabrın gerekçesi nedir? Sabır, zaferden emin olanların tavrıdır. Kur'an-ı Kerim, sonuç sakınılması gerekenden sakınanlarındır. Kassas 83 diyerek mutlu bir son müjdelemektedir. O halde büyük ruhun çarpıklık, zıtlık, çatışma ve kavgadan ürkerek feryat etmesi, ümitsizliğe düşmesi Kur'an ruhuna aykırıdır. Tebrizli Şems şöyle diyor. Sabrın manası işin sonunu gözlemek, sabırsızlığın manası da işin sonunu göremeyecek kadar kısa görüşlü olmaktır. İlk saf daima işlerin sonunu iyi görenlere kalır. Şems, Makalat 1'e 74 ve Şems şöyle devam ediyor. Yusuf kuyuya atıldığı, zindana tıkıldığı günlerde bile gecelerini hoş geçiriyordu. Çünkü ayın, güneşin, yıldızların secde ettiğini rüyasında görerek buna inanmıştı. Şems 1'e 80. Her büyük ruhun içinde bir Yusuf rüyası saklıdır, saklı olmalıdır. Yusuf suresinin bir yorumu için bizim Kur'an'daki İslam adlı eserimizin Yusuf suresi bölümüne bakılabilir. Nefsi itibariyle aceleci olan insanın bu eksikliğini gideren bir ruhsal yardımdır, sabır. Bunun içindir ki Hazreti Peygamber, sabrı, insanoğluna yapılan lütufların en hayırlısı, en genişi, Buhari Rikak 30 olarak nitelendiriyor. Sabır, bir nimet olduğu için onun en güzelini elde etmemiz örgütlenmiştir. Yusuf Suresi 18. Nedir güzel sabır? Güzel sabır, kendisinde halka şikayet bulunmayan sabır diye tanıtılır. Bu tanıtım da Kur'an kaynaklıdır. Nitekim Hazreti Yakup şöyle konuşuyor. Ben taşan kederimi, mahzunluğumu yalnız Allah'a arz ediyorum. Yusuf 86. Hazreti Peygamber de müşriklerden gördüğü eza ve cefa üzerine halini yalnız Yaratan'a arz ederek şöyle yakarıyor. Allah'ım, kuvvetimin azlığı, hünerimin yoksanlığı, insanlar karşısında zayıf düşmemden sana şikayetçiyim. Sen hor görülüp ezilenlerin Rabbisin, benim de Rabbim sensin, beni kime ısmarlıyorsun? Beni yüzüstü mü bırakıyorsun, yoksa işlerimin yönetimini düşmanıma mı havale ediyorsun? Gazabına muhatap olmamışsam yine de gam yemem, fakat afiyet vermen çok daha sevindirici olur. Karanlıkları aydınlatan yüzünün parıltısına sığınıyorum. İbn Teymiye Resail 1'e 2. Dert ve gam izafidir. Herkes kendi derdini büyük görür. Sabır, daha büyük dert ve gama çarpılmadığımız için bir şükür manası taşır aynı zamanda. İnsan nankör ve aceleci bir yaratılışa sahip bulunduğu için kendisine dokunan iğne ucunu görür ve başkalarına batan hançeri fark etmez. Sabır, bu nankörlük ve gafletin de önüne geçmekte, insanı uyandırmaktadır. Denmişti ki nimetlerle azmamak, nimetlerin bolluğu içinde dengeyi korumak da sabır cümlesindendir. Ve bu sabır, sabrın en çetini ve elbette ki en makbulüdür. Seyyid bin Abdullah et-Tüsteri, ölüm 283-896 diyor ki, afiyete sabır, belaya sabırdan daha zordur. Sühreverdi, Avarif, Bab 59. Tevekkül, sonucun belirlenmesini Tanrı'ya bırakmak. Melamet ahlakını yaşayan benliğin temel desteklerinden biri de tevekküldür. Esasen sabra sarılan tevekkülle yüz yüze gelecektir. Tevekkül Allah'ı vekil etmektir. Yalnız unutmamak lazımdır ki bu vekil etme, tevkil, işin yapılması için değil, tarafımızdan yapılan işin sonucunu Allah'ın belirlemesi içindir. Bu anlamda vekil olma hakkı sadece Allah'ındır. Böyle bir yetki peygambere bile verilmemiştir. Eğer Allah dileseydi onlar, Allah'a ortak koşmazlardı. Biz seni onların başına gözcü yapmadık, sen onların üzerine bir vekil de değilsin. En'am 107. Kur'an'da ayrıca, Allah'ın bizim için yazdığından başkası asla bize erişemez. O bizim Mevlamızdır. Bunun için müminler yalnız Allah'a güvenip dayanmalıdır. Tevbe 51. Buyurulmuştur ki, tevekkülün yapılan işin sonucuyla ilgili olduğunu apaçık gösterir. Türk müfessiri Muhammed Hamdi yazır, ölüm 1942, tefsirinde bu ayeti açıklarken şöyle diyor. Mümin tevekkül eder. Ancak unutmamak lazımdır ki tevekkül, tefvizi vazife, işi havale etme değil, tefvizi emir, işin sonucunu tayin yetkisini devirdir. Birçokları gaflet ederek tevekkülü vazifeyi terk sanırlar. Yani kulluk vazifesini Allah'a havale edip emri kendilerinde görmek isterler. Bilmeli ki tevekkülün aslı emre güven ile vazife sevgisidir. Allah'ın bize hizmet etmesini istercesine tevekkülün tam tersi bir manaya bağlanmak imanı zedeler. Kur'an-ı Kerim bu tehlikeyi önlemek için şu emri veriyor. Bir kere işe giriştin mi Allah'a dayan, güven. Çünkü Allah kendine dayanıp güvenenleri sever. Âl-i İmran 159. Demek oluyor ki tevekküle imkan doğması için işe girişmek gerekir. İşe girişme yerine tevekküle sarılma, Allah ile alay etmek olur. İslam'ın büyük vicdanı Mehmet Akif Sahvat'ın Gölgeler bölümünde bu gerçeğe şöyle değiniyor. Allah'a dayandım diye sen çıkma yataktan. Manayı tevekkül bu mudur? Hey gidi nadan! Alemde tevekkül demek olsaydı atalet, mirası diyanetle yaşar mıydı bu millet? Çoktan kürenin meşale-i tevhidi sönerdi. Kur'an duramaz, nezd-i ilahiye dönerdi. Kula düşen görev, tabiat kanunlarının gerektirdiği şartlara uyularak titizlikle yerine getirilmelidir. Kur'an, tabiat kanunlarının sünnetullahın asla değişmeyeceğini bildirerek, tevekkül adı altında bu kanunları tersine işletmeye çalışmanın hüsranına dikkat çekmektedir. Seyyid Burhanettin Tirmizi, ölüm 638-1240, bu gerçeğe şöyle temas etmiştir. Allah'a tevekkül ederim demek, işe girişirsen bir işe yarar. Düşman geliyor, bir kale var, ona kaçmak gerek. İşte tevekkül ederim demek, bu kaleye sığınırım demektir. Kaleye girmeden sığınırım sözünü tekrarlamanın bir yararı yoktur. Seyyid Burhanettin Maarif 62. Demek oluyor ki, tevekkül bir şuur hali doğuruyor, fiilin yerini tutmuyor. İkbal'in çok güzel ifade ettiği gibi tevekkül bir fiil ve amel inkarı değil, sınırsız bir kuvvetten beslendiğimize inanmaktır ki, bu fiili terke değil, fiilde kararlı ve gayretli olmaya iter. Böyle bir şuur haline girmek insanı akıl almaz bir atılım coşkusuna ulaştırır. Züht, kalbin özgürleştirilmesi. Melamet ahlakının en güçlü takviyesi züht olarak tescil edilmelidir ve züht, herkesten önce melamet ruhu taşıyan benlik tarafından bilinip bellenmelidir. En geniş anlamıyla züht, insanın sonsuzluğuna yardımcı olmayan her şeyin terkidir. İnsan, varlık ve oluş alamelerin bir özetidir. Bu özelliği onu öteki varlıkların üstüne çıkarmıştır ama insanın bütün varlıklara yönelen bir arzu ve ihtiyaçlar toplama oluşunu da beraberinde getirmiştir. Bu ihtiyaç onu her şeyle ilgilenmeye, her şeye el atmaya hevesli kılmıştır. Sayısız ihtiyaçlar, sayısız eğilimler doğurmuştur insanda. Sayısız sevgilerin, sevgililerin ardına takmıştır onu. İnsan bu çok yönlü yapısı yüzünden binlerce şeye mahrem hale getirmiştir kendini. Bu mahrem olduğu şeylerin bazılarını ilah bile yapmıştır kendisine. Halbuki onun hayatı bu şeylerin birçoğundan mahrum olmasını gerektirmektedir. Züht, mahrum olacağımız şeyleri bırakıp mahrem olacağımız şeylere sarılmamızı sağlayan bir disiplindir. Züht, insana büyük mevkinin sorumluluğunu iyi kavra, mahrem olman gerekene yönel diye çağıran bir sestir. Sonsuzluk yolu ölümsüzlük disiplinidir züht. Bu dünyada benim maksadım armut istemek değildir. Şems, Makalat 1-194 diyen büyük Şems-i Tebrizi, zühdü çok güzel anlatmıştır bize. Evet, insan bu dünyaya armut istemek, boncukla, cevizle oynamak için gelmemiştir. Gerçi onlara da arzulayacak bir yaratılıştadır fakat o arzı ya hepten bastırılmalı veya belli bir noktadan sonra susturulmalıdır. Kadınlara, oğullara, yığın yığın biriktirilmiş altın ve gümüşe, salma güzel atlara ve diğer hayvanlara, ekinlere olan ihtiraslı sevgi insanlar için bezenip süslenmiştir. Bunlar dünya hayatının iğreti metalarıdır. Allah'a gelince en son dönülüp varılacak yerin güzelliği onun yanındadır. Âl-i İmran 14. Yolun orasına burasına serpiştirilmiş renklere, oyalayıcılara takılmadan yürümeyi zorlaştıran unsurlardan biri de kalabalıkların tavrıdır. İnsanlık büyük çoğunluğuyla yolun kenarlarındaki misket ve boncuklarla oyalanmayı ne yazık ki hüner sanmıştır. Yığınlara göre bu ceviz misket oyununa katılmayanlar aptal, yarım akıl, zevksiz zavallılardır. Dudak bükerek bakılmıştır bu zavallılara. En eski Yunan filozoflarından biri olan Thales, M.Ö. 6. yüzyıl, gökyüzünü incelediği bir gece farkında olmadan bu çukura düşer. Durumu gören bir kadın, aptal, burnunun dibini göremeyecek kadar beceriksizken gökleri, en uzakları görmeye çalışmak senin neyine diye seslenir. Yığınlara göre Thales yıldızları gözlemiyor. Böyle bir şey yoktur. Thales aptalın biridir veya sükse yapmaktadır. İşte o sırada çukura düşmüştür. Kalabalık denen beleşçi, beyinsiz sürü başka türlü düşünemez. Thales de yolundan dönemez. 7. ayrımın sonu, sayfa 119.